Ayrım 4.
Hadi bana bir köle ayaklanmasını bastırmam ya da Meksika'ya karşı savaşa katılmam için bir emir versinler de gidip gitmeyeceğimi görsünler. Ancak bu şekilde konuşan insanların her biri ya doğrudan rızalarıyla ya da dolaylı olarak en azından paralarıyla bu savaşa hizmet ediyorlar. Bunlar haksız savaşa gitmeyi reddeden askerleri alkışlıyor, ancak bu savaşa neden olan haksız hükümeti desteklemeye devam ediyorlar. Bu yüzden de zaten askerler onları hiçe sayıyor ve isteklerine kayıtsız kalıyor. Devlet sanki günah işlediği zaman kendisini teşhir etmek üzere birini görevlendirecek düzeyde pişman, ama günah işlemekten bir an bile vazgeçmeyecek derecede pişkindir. Sonuçta düzen ve uygarlık adına kendi kötülüğümüze boyun eğme ve onu destekleme noktasına getiriliyoruz. İşlenen günah karşısındaki ilk yüz kızarmasını adam sendecilik izler. Önceleri ahlaka aykırı olan şey, ahlakın konusu olmaktan çıkar ve kendimize kurduğumuz hayatın bir parçası haline gelir. En yaygın ve bilinen yanlışta ısrar, en özverili meziyet sahiplerinin işidir. Bu nedenle yurtseverlik meziyetine içkin olan, küçük yanlışa en kolay düşen sözüm ona asillerdir. Bunlar hükümetin anlayışına ve önlemlerine karşı çıkarken, ona sadık desteklerini sunarlar ve hükümeti en samimi biçimde savunurlar. Böylece reformların önündeki en ciddi engeli oluştururlar. Kimileri dilekçelerle eyalet yönetiminden federal birliği bozmasını ve başkanın taleplerini geri çevirmesini istiyor. Peki kendileri bu birliği, kendileriyle eyalet devleti arasındaki bu birliği bozmaya, kendi paylarını devlet hazinesine vermeyi reddetmeye neden yanaşmıyorlar? Kendilerinin eyalet devletiyle ilişkileri, devletin federasyonla ilişkisiyle aynı değil mi? Ve eyalet devletini federal devlete karşı direnmekten alıkoyan nedenler, bunların eyalet devletine karşı direnmeme nedenleriyle aynı değil mi? Kim sadece bir fikrin sahibi olduğu için kendini avutup bunun tadını çıkarabilir? Rencide edildiğini bilme fikri memnun edici olabilir mi? Komşun bir dolarını bile dolandırsa, aldatıldığını bilmekle bunu söylemek, hatta bir rica mektubu yazıp geri ödemesini istemekle yetinmezsin. Derhal paranın tümünü almak ve bir daha dolandırılmamak için etkin adımlar atarsın. Ancak ilkeli davranıp hakkını arayanlar ve pratik adımlar atanlar şeyleri ve ilişkileri değiştirebilir. Bu devrimciliğin de özü olan, geçmişte olanlarla yetinmeme davranışıdır. Böyle bir özellik sadece kilisede, devlette değil, ailelerde, hatta içlerindeki şeytani şeyleri tanrısal olanlardan ayırarak bireylerde de parçalanmaya yol açar. Haksız yasalar vardır. Onlara memnuniyetle itaat mi edelim, yoksa değiştirme çabasına mı girelim? Değiştirmek istiyorsak bunu başardığımız zamana kadar itaat mi edelim, yoksa derhal mi ihlale girişelim? İnsanlar bizdeki gibi bir rejim altında genellikle yasaları değiştirmek için çoğunluğu ikna edebileceğimiz zamana kadar beklememiz gerektiğini düşünürler. Direnişe geçilmesi durumunda bulunacak ilacın hastalıktan daha kötü olacağını söylerler. Ancak ilacın hastalıktan daha kötü olmasının suçlusu yalnız ve yalnız hükümettir. Hükümet onu daha kötü yapmaktadır. Hükümet neden daha önce davranıp reform yapmıyor? Neden aklı başında azınlığını bağrına basmıyor? Ucu kendisine dokunmadan çığlıklar atıp savunmaya geçmesi neden? Yanlışlarını göstersinler diye yurttaşlarını neden uyanık olmaya, daha iyi şeyler yapmaya cesaretlendirmiyor? İsa'yı neden tekrar tekrar çarmıha gerip Kopernik ve Luther'e aforoz ediyor? Washington ve Franklin'e neden hala asi muamelesi yapıyor? Herhalde hükümetin kabullenemeyeceği tek saldırı, otoritesinin bilinçli ve aktif biçimde reddedilmesidir. Yoksa neden bu tür suçlar için böyle ölçüsüz cezalar öngörsün? Devlete 9 kuruş kazandırmayı reddeden bir çulsuz, onu içeri atanların keyfi olarak belirleyecekleri bir süre için hapse tıkılır. Aynı adam devletten 90 kez 9 kuruş çalsa çok geçmeden serbest bırakılır. Eğer haksızlık hükümet makinesindeki ataletin kaçınılmaz bir sonucu ise varsın olsun. Belki zamanla açılır ve makine sonuçta aşınıp laçkalaşır. Eğer haksızlığın somut bir kaynağı varsa, bir dişliden, bir volan kayışından ya da koldan kaynaklanıyorsa, belki bulabileceğin çarenin belanın kendisinden daha kötü olup olmayacağını düşünebilirsin. Ancak yasa doğası gereği seni zorunlu olarak başkasına yönelik haksızlığın aracı durumuna düşürecek yapıdaysa yasağı çiğne. Yaşamını makineyi durdurmak için kullan. Her durumda dikkat etmem gereken şey lanetlediğim kötülüğün aracı olmamaktır. Devletin kötülüğü yok etmek için önerdiği söylenen çözüm yolları bana göre değil. Bunlar genellikle çok zaman alıcı ve bir insan yaşamına sığmayacak şeyler. Uğraşmak istediğim başka şeyler de var. Bu dünyaya mutlaka onu içinde iyi yaşayacak biçimde değiştirmek için değil, iyi ya da kötü yaşamak için geldim. Bir insan her şeyi değil, ancak bir şeyleri yapmaya çalışmalıdır ve her şeyi yapamayacağı için de kalkıp kötü bir şey yapmamalıdır. Valiye ya da meclise, onların bana yazacaklarından fazla dilekçe yazmak benim işim değil. Hele bunlar benim ricalarımı duymak bile istemiyorlarsa. Böyle durumlar için devletin öngördüğü herhangi bir çözüm yok. Aslında hata anayasanın kendisinde. Söylediklerim insafsız, tek yönlü ya da katı gözükebilir. Ancak bu tavrın en büyük özen ve anlayışla karşılanması gerekiyor. O bunu hak etmektedir. İyi yöndeki her değişikliğin vücudu ölüm ve doğum anlarında yaşanan kramplar gibi sarstığı unutulmamalıdır. Tereddüt etmeden kendilerini kölecilik karşıtı olarak adlandıranlara, Massachusetts hükümetinden hem kişisel desteklerini hem de mülkiyetleri aracılığıyla verdikleri desteği hemen ve etkin bir biçimde çekmelerini ve adaletin üstün gelmesi için seçmenlerin çoğunluğunun oylarını almayı beklememeleri gerektiğini söylüyorum. Bence Tanrı'nın onların tarafında olması yeterlidir. Başkalarını beklemeleri gerekmez. Daha ötesi komşularından daha haklı olan her birey şimdiden bir oyluk bir çoğunluk oluşturuyor demektir. Amerikan hükümeti ya da onun temsilcisi eyalet hükümetiyle yılda sadece bir kez vergi memurunun şahsında doğrudan karşılaşıyor, göz göze geliyorum. Benim durumumdaki birinin devletle karşılaşmasının tek sorunlu biçimi budur. Bu karşılaşmada devlet bana açık ve anlaşılır biçimde şunu söylüyor. Beni tanı ve benim başvurabileceğim en basit, en etkili, en dolambaçsız ilişki biçimi ona duyduğum minnacık sevgiyi ve duyguyu da ifade eden bir reddir. Görüşmek zorunda olduğum kibar komşum, vergi memuru sonuç olarak kağıtlarla değil, insanlarla kavga ediyorum. Gönüllü olarak hükümetin bir organı olmayı seçmiş bulunmaktadır. Bu zat bana yani saygı duyduğu komşusuna nasıl muamele etmesi gerektiği konusunda bir komşu ve iyi insan ya da çılgın huzur bozucu biri. Düşünmeye ve bu tür engellerin ötesinde iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmeye zorlanmadan yaptığı işin ne anlama geldiğini, devlet memuru ya da belki insan olarak ne olduğunu ve ne yaptığını nasıl kavrayacaktır? Ben Massachusetts eyaletinde adlarını verebileceğim 1110 hatta bir tek onurlu insanın bile köle kullanmaya son verip bu tür bir işbirliğini reddederek hapse atılmasının Amerika'da köleciliğin sonunu getireceğini kesin olarak biliyorum. Başlangıçta atılan adımın cılız olması hiç önemli değildir. İyi yapılan bir şey ebediyen yapılmıştır, kalıcıdır. Ancak biz daha çok böyle şeylerin muhabbetini seviyoruz. Bunun görevimiz olduğunu söylüyoruz. Reform hareketi destekleyen düzinelerce gazete var ama işe hazır tek insan yok. Günlerini insan haklarının tartışıldığı danışma meclisi toplantılarında geçirmek istediğini söyleyen devlet temsilcisi, çok değerli komşum, Carolina'nın bir yerinde sadece hapis tehdidi almak yerine, bir kez olsun kölecilik günahını büyük bir gayretle kardeş eyaletine yükleyen, Massachusetts'te cezaevine girse milletvekilleri sorunun görüşülmesini kesinlikle bir kış daha erteleyemezler. Bu iki eyalet arasındaki kavganın ise misafirperverliğin eksikliğinden başka gerçek bir nedeni yoktur. Bir insanı haksız yere içeri tıkan bir yönetimde onurlu her insanın olması gereken yer cezaevidir. Massachusetts eyaletinin ilkelerine uygun olarak devletle ilişkilerini kestikten sonra devlet tarafından da dışlanan, özgürlük inancını ve umudunu yitirmemiş insanlarına bugün sunabileceği tek yer demir parmaklıkların arkasıdır. Kaçak köle, şartlı salı verilen Meksikalı savaş suçlusu ve ırkına yapılan haksızlıktan şikayetçi Kızılderili, bu insanları cezaevinde, yani bu yalıtılmış ama daha özgür ve daha onurlu yerde, devletin kendisinden yana olmayıp, karşı olan herkesi kapattığı köleci bir devlette özgür bir insanın şerefiyle yaşayabileceği bu biricik evde bulacaktır. Belki kimileri cezaevine kapatılan insanların etkilerini yitireceklerine, seslerinin artık devlete ulaşmayacağına, devlet karşıtlıklarının duvarların arkasında etkisiz kalacağına inanabilirler. Ancak bunlar, doğrunun yanlıştan daha güçlü olduğunu ve haksızlığı az da olsa kendi benliğinde yaşayan insanların nasıl daha etkin mücadele edeceklerini bilmiyorlar. Sadece bir kağıt parçasına oy sandığına atmakla kalma, bütün gücünü, bütün etkini kullan. Çoğunluğa uyan bir azınlık güçsüzdür. Hatta böyle bir durumda azınlık bile sayılmaz. Ama bütün gücünü ortaya koyduğu an yenilmez olacaktır. Devlet bütün onurlu insanları cezaevinde tutmak ya da köleliğe son vermek alternatifiyle karşı karşıya kaldığında seçimini yapmakta gecikmeyecektir. 1000 kişinin vergisini ödememesi şiddet içeren kanlı bir eylem değildir. Tersine bunların vergilerini ödeyip devletin suç işlemesine ve kan dökmesine olanak vermeleri böyle bir şeydir. İlk tavır barışçı bir devrimin tanımıdır eğer böyle bir şey mümkünse. Bana ne yapmam gerekir diye soran vergi memuru ya da herhangi bir memura söyleyeceğim, eğer gerçekten bir şey yapmak istiyorsan istifa et olacaktır. Uyruklar bir gün itaati reddeder. Devlet memurları görevlerini bırakırlarsa devrim amacına ulaşmış demektir. Bu süreçte kan dökülmesini gerekeceğini de varsayabiliriz. Peki vicdanlar yaralandığında dökülen de bir tür kan değil midir? Hem de bu yaradan insanın gerçek insanlığı ve ölümsüzlüğü akıyor ve insan sürekli yinelenen bir ölüme gidiyor. Bugün ben bu kanın akışını görüyorum. Devletin yasaları ihlal edenleri aynı cezai amaca hizmet etmesine rağmen mallarına el koymak yerine hapse attığını gözlemledim. Çünkü en fazla adalet talebinde bulunan ve bu nedenle çürümüş bir devlet için en büyük tehlikeyi oluşturanlar genellikle mal mülk edinmeye fazla vakit ayırmamış insanlardır. Devletin böyle insanlar açısından çok sınırlı bir yararlılığı vardır. Az miktardaki bir vergi bile bunlara abartılı gelebilir. Hele de bunu kendi elleriyle kazanıp vermek zorunda bırakılırlarsa. Paraya hiç gereksinim duymadan yaşayabilen birileri olsaydı, devlet bile ondan isteyeceği vergi konusunda zorlanırdı. Buna karşılık zengin, bu konuda bir kıskançlığımın olmadığını belirteyim, kendini zenginleşmesine olanak veren kuruma satmıştır. Abartılı biçimde ifade edersek, paranın çokluğu oranında dürüstlük azalır. Çünkü para insanla nesneler arasına girer ve insan için nesneleri elde eder. Ancak kesin olan, para elde etmenin büyük bir erdem olmadığıdır. Para yokluğunda sorulan ve cevaplandırılması zorunlu olan çok sayıda soruyu gereksiz hale getirir. Ortaya çıkan tek zor soru paranın nasıl harcanacağıdır. Böylelikle zenginin ayağının altındaki ahlaki zemin çekilmiş olmaktadır. Yaşamın olanakları araç denen şeylerin artışı oranında azalır. Bir zengine insanlığını kaybetmemesi için önerilebilecek şey, yoksul olduğu dönemin dileklerini gerçekleştirmeye çaba göstermesidir. İsa peygamber, Herodes'in ajanlarını hak ettikleri biçimde şöyle azarlıyordu. "Paranızı gösterin bakayım," der İsa peygamber. Birisi cebinden bir kuruş çıkarır. Eğer hükümdarın bastırdığı ve de piyasaya sürdüğü üzerinde resmi olan parayı kullanıyorsanız, yani eğer bu devletin insanları iseniz ve de hükümetin olanaklarından yararlanıyorsanız, istemesi durumunda zaten onun olan maldan birazını ona veriniz. Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nınki Tanrı'ya. Adamlar giderken bilgelikleri artmamıştı ve kimin hakkının ne kadar olduğunu bilmiyorlardı. Çünkü bunu bilmek istemiyorlardı. En aydın komşumla bile konuşurken şunu görüyorum. Sorunun ciddiyeti ve anlamı konusunda, toplumsal huzura özen konusunda ne söylerlerse söylesinler, konuşma gelip hükümetin korumasından mahrum olmak istemediklerine ve itaatsizliğin mülkiyetlerine ve ailelerine verebileceği zararlara dayanıyor. Ben ise hiçbir zaman devletin korumasına güvenebileceğimi zannetmiyorum. Ancak vergisini ödemeyerek otoritesini reddetmem durumunda devlet hemen mülkiyetime el koyacak ve çocuklarımla birlikte sonu olmayan bir tacize tabi tutulacağım. Bu zor bir şeydir. Böylelikle insanın maddi konularla ilgili rahatsız edilmeden onuruyla yaşaması imkansız hale getirilir. Bu nedenle çok geçmeden kaybedebileceği kesin olan mal mülk edinmenin fazla bir anlamı yoktur. En iyisi bir yerlerde ücretli olarak çalışmak ya da yarıcılık yapmak, olabildiği ölçüde az ürün kaldırıp onu da kısa zamanda tüketmektir. İnsanın kendisi için yaşaması, sadece kendisine güvenmesi, çıkınına her an gidecekmiş gibi hazır tutması ve fazla karmaşık işinin olmaması gerekir. İnsan Türk hükümetinin her açıdan iyi bir uyruğu olmak isterse Türkiye'de de zengin olabilir. Konfüçyüs şöyle diyordu: akılla yönetilen bir devlette yoksulluk ve mahrumiyetten dolayı utanç duyulur. Aklın ilkelerine göre yönetilmeyen bir devlette ise zenginlik ve şöhretten dolayı utanç duyulur. Hayır, Güney limanlarından birinde Massachusetts hükümetinin korumasını arzu etmediğim, serbest teşebbüsle servet oluşturmaya meyletmediğim sürece Massachusetts devletine sadakati reddedebilir, onun malım ve yaşamım konusunda hak sahibi olmasına karşı direnebilirim. Devlete karşı itaatsizlikten dolayı alacağım cezanın maliyeti, her açıdan itaat etmem durumunda çekeceğim cezadan daha düşüktür. İkinci durumda kendimi çok daha yoksul hissederdim. Birkaç yıl önce devlet kilise adına bana başvurup, babamın vaazlarını dinlediği, ancak benim hiçbir ilişkim olmayan bir papazı desteklemem için para istedi. Bana öde yoksa hapse atılacaksın dendi. Ödemeyi reddettim. Ancak üzüntüyle öğrendim ki bir başkası benim yerime ödemiş. Neden bir öğretmenin masraflarını karşılamak için papazdan para alınmayıp da papazın masrafları için öğretmenden para alındığını kavrayamıyordum. Gerçi ben devlet memuru bir öğretmen değildim. Ancak gene de ekmeğimi verdiğim özel derslerle kazanıyordum. Devletin masraflarını karşıladığı akşam okulun neden kilise gibi vergi istemediği de anlaşılır şey değildi. Belediye meclisi yöneticilerinin ricaları üzerine şöyle bir açıklama yapmayı kabul ettim: ben Henry Toreo, bu açıklamayla kendi irademle girmediğim herhangi bir kuruluşun üyesi olarak görülmek istemediğimi ilgililere bildirmek istiyorum. Bu açıklamayı belediyenin sekreterine ilettim ve hala da onun elinde. Benim kendimi kilise üyesi olarak görmediğimi öğrendikten sonra, kilise mensubu olduğum yolundaki kabullerinin geçerli olduğunu söylemelerine rağmen benden benzeri bir talepte bulunmadılar. Kendi irademle girmediğim kuruluşların tümünden eğer tam listesini ele geçirebilseydim sistematik olarak ayrılırdım. Ancak tam bir listenin nerede bulunabileceğini bilmiyorum. 6 yıl boyunca seçim vergisi ödemedim. Bir seferinde bu nedenle bir geceliğine hapse atıldım. Orada ayakta durmuş, 2-3 ayak kalınlığındaki taş duvarlara, demir ve tahtadan yapılma bir ayak kalınlığındaki kapıya ve ışığı eleğinden geçirip gönderen demir parmaklıklara bakarken, bana sadece hapsedilebilecek et, kan ve kemikten ibaretmişim muamelesi yapan bu kurumun aptallığını düşündüm. Kendi kendime benim için buldukları en iyi yol bu muydu, hizmetimden anlamlı bir şekilde yararlanamazlar mıydı diye sordum. Benimle diğer insanlar arasında bir taş duvarın olduğunu, ancak benim kadar özgür olabilmeleri için onların önünde tırmanılması ya da yıkılması daha da zor olan bir duvarın var olduğunu düşündüm. Bir saniye için bile kendimi sınırlanmış hissetmedim ve duvarlar bana sadece taşla harcın boşuna harcanması gibi geldi. Sanki yurttaşlarım arasında vergisini ödeyen tek kişi bendim. Tabii ki bana nasıl muamele edeceklerini bilmiyorlar ve terbiye görmemiş insanlar gibi davranıyorlardı. Tehditlerinin, komplimanlarının arkasında yatan hep en büyük arzumun duvarın öte yanında bulunmak olduğu yolundaki aptalca inançtı. Onların ben bu düşüncelerle meşgulken kapıyı büyük bir gayretle kilitleyip gitmeleri beni güldürüyordu. Çünkü düşüncelerim sorunsuz ve engelsiz arkalarından gidiyordu ve gerçekte asıl tehlikeyi oluşturan da onlardı. Benim özbenliğimi ele geçiremedikleri için gövdemi cezalandırmaya karar vermişlerdi. Aynen sinirlendikleri birine güç yetiremedikleri zaman onun köpeğini cezalandıran çocuklar gibi. Devletin kuş beyinli olduğunu, gümüş kaşıklarından başka bir şeyi olmayan bir kız kurusu gibi korkak olduğunu, dostunu düşmanından ayırt etmeyi bilmediğini fark ettim ve ona olan saygımın kalanını da kaybederek onun adına üzüldüm. Devlet hiçbir zaman bireyin zihinsel ve ahlaki iç dünyasıyla yüzleşmez. Sadece vücudu ve de duyularıyla karşı karşıya gelir. Bireyle kıyaslandığında devletin ne daha üstün bir mantığı ne de dürüstlüğü söz konusudur. Üstün olduğu tek şey fiziki güçtür. Ben zora maruz kalmak için doğmadım. Kendi usulüme göre nefes alacağım. Görelim bakalım kim daha güçlüymüş. Bir kitlenin gücü nedir ki beni sadece benimkinden daha yüksek bir ilkenin takipçileri zorlayabilirler? Bunlar beni kendileri gibi olmam için zorluyorlar. Kitlelerin zoruyla şöyle ya da böyle yaşamaya zorlanan gerçek bir insan tanımıyorum. Zaten bu nasıl bir yaşam olurdu? Ya paranı ya canını diyen bir hükümetle karşı karşıya kaldığımda paramı çıkarıp vermek için niye acele edeyim? Belki de hükümet bir çıkmazdadır ve ne yapacağını bilmiyordur. Bu konuda ona yardımcı olamam. Hükümetin de aynen benim yaptığım gibi kendi sorununu kendisinin çözmesi gerekir. Ağlayıp sızlanmak bir şey getirmez. Toplum makinesinin iyi işlemesinden sorumlu değilim. Ben bir saatçinin oğlu değilim. Bir meşe palamudu ile bir ceviz yan yana düşerlerse, biri diğerine yol açmak için hareketsiz durmaz. Tersine, ikisi de kendi kurallarına göre hareket eder. Olabilecek en iyi biçimde çimlenir, gelişir, çiçek açar ve sonuçta belki biri tesadüfen diğerini gölgeler ve yok olmasına neden olur. Bir bitkinin kendi doğasına uygun yaşayamaması durumunda ölmesi kuralı insan için de geçerlidir. Cezaevinde geçirdiğim gece oldukça değişik ve ilginçti. İçeri girdiğimde ceketsiz mahkumlar akşam havalandırması saatinde kapının ağzında laflıyorlardı. Ancak gardiyan, "Hadi bakalım delikanlılar, kapıları kilitleme zamanı" dediğinde dağıldılar ve ben onların ayaklarının çıplak koğuşlarda çıkardığı sesleri dinledim. Hücre arkadaşım gardiyan tarafından "Harika bir delikanlı, akıllı biri" diye tanıştırıldı. Kapı kapanınca arkadaşım bana şapkamı nereye asabileceğimi ve buradaki yaşamını nasıl düzenlediğini anlattı. Koğuşlar ayda bir kez badan alanıyordu ve bu bina mutlaka şehrin en beyaz, en basit mobilyalı, muhtemelen en temiz eviydi. Tabii ki hücre arkadaşım nereli olduğumu ve buraya getiriliş nedenimi bilmek istiyordu. Bunları anlattıktan sonra ben de ona dürüst bir adam olduğu kabulüyle kendi tutuklanış nedenini sordum. Ve normal olarak da onun söylediklerinin gerçek olduğuna inanıyorum. Beni asla yapmadığım bir şeyle, bir samanlığı yakmakla suçluyorlar. Anlayabildiğim kadarıyla adam sarhoşken bir samanlıkta sızmış, yanmakta olan piposuyla yangına neden olmuştu. Cezaevinde açık gözlülüğüyle ün yapmış olan koğuş arkadaşım, 3 aydan beri duruşmaya çıkarılmayı bekliyordu ve muhtemelen daha uzun süre beklemesi gerekecekti. Ancak orada bedava yaşadığı ve iyi muamele gördüğüne inandığı için memnundu ve içeriye alışmıştı. Parmaklıklı pencerelerden birini o, birini ben işgal etmiştik. Uzun süre cezaevinde kalınca herhalde insanın temel meşgalesi pencereden bakmak oluyor. Kısa bir süre sonra çevrede bulunan okunabilecek şeylerin hepsini okumuş, eski mahkumların parmaklıkları kesip kaçtıkları yerleri incelemiş, bu hücreden gelmiş geçmiş insanların hikayelerini dinlemiştim.